Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün aileyi konuşacağız. Ailenin yıllar içinde aslında nasıl değiştiğinden, belki bundan 100 yıl önce ailenin vazgeçilmezi olan kişilerin ailede tanınmaz hale gelmesinden konuşacağız. Doğru mu söyledim bilmiyorum ama hakikaten bugün elti, kayınço, kayınbirader,
görümce.
Görümce gene belki biraz hani daha yakın
negatif,
görümce.
Negatif pozisyondan dolayı.
Görümce biraz daha yakın belki ama mesela kayınçoyu çoğu evet. kişi bilmez.
Ben çocuktum, dayımı ziyarete gitmiştim Eskişehir'e, oğluyla da arkadaşız. Müşterek bir arkadaşımızı çağırıyor, diyor ki eniştemin oğlu geldi, sen de gel. Yani halası, halayı biliyor tabii de bir anda düşünemedi benim onun halası oğlu olduğumu. Düşünemedi.
Demek ki babanızla da böyle bir şey.
Diyaloğu vardı yani. Babamla, ahbaplığı çoktu. Babam ona çok takılırdı. Eniştemini hiç unutmuyorum. Yani bu o zamandan beri insanlarda aile içindeki bağlantılar bilinmiyor. Ben Deniz bu işe meraklı olduğum için herkes ailede herkesi bana sorar. Filanca filancanın nesidir? Feşmekanca feşmekancanın nesidir? Sadece aile içinde değil, ben tanıdığım çevrelerde de kim kimin eniştesidir, bacanağıdır. Fakültede bizim hocaların arasında da böyle akrabalıklar vardı. Çok da dile getirmezlerdi. Hani bir şey gibi, hanedan gibi görülmesin diye. Ama ben onları bilirdim. Herkes nereden biliyorsun bunları? Tarihi şahsiyetlerinde kim kimin damadı, kim kimin şeyi merak ederdim.
Türkiye'nin şimdi bu insan kalmadı. Öyle ama tabii. Biliyorsunuz şimdi mesela bildiğimiz bilmediğimiz isimler. Bakıyorsunuz birisi bir devlet büyüğü, öteki devlet tiyatrolarında başka bir isim, bir tiyatrocu. Evet. Öteki ekonomide güçlü bir figür ya da bir iş insanı. Yani aslında hep şöyle düşünmüşümdür. Onlar çok güçlü oldukları için yeni doğanları yanlarına mı çektiler? Yoksa zaten çok güçlü oldukları için bu network'ün içine doğdukları
her
için mi böyle büyüdüler?
Her ikisi de. Şimdi ailede entelektüel veya nüfuzlu birisi varsa o kardeşini de destekliyor. Bunu torpil olarak düşünmeyiniz. Yani kabiliyetli bir kardeşin önünü açıyor, fırsatları
hatta
değerlendiriyor.
Hatta bazen kabiliyetsiz bile
olsa onu
yardım etmek
yardım
için
ediyor.
Yapıyorsunuz.
Evlenirken onun kız kardeşi onun çevresinden biriyle evleniyor. O evlenirken kendi çevresinden birinin kız kardeşiyle, amcasının kızıyla falan evleniyor. Böyle olunca bir dediğiniz gibi network teşekkül ediyor. Bu daha çok sabotajcılar için söylenir.
Hani beyaz Türkler için de
beyaz Türkler için söylenir. Birbirlerinin akrabaları da. Ama bu tabii bir şeydir. Çünkü aynı entelektüel seviyede ve aynı nüfuz dairesi olanlar ister istemez birbirini bulurlar ve bunlar göz önünde olurlar. Bu tabii bir şeydir. Ama dediğiniz de doğru. Böyle oldukları için birbirlerini desteklerler. Ama zaten eşyanın tabiatı itibariyle evet, böyledirler. Yani nasıl soylular soylularla evleniyor. Şimdi öyle değil ama eskiden öyleydi. Mavi kanlılar ancak birbirleriyle evlenebilirlerdi.
Şimdi bile mesela bakıyorsunuz ya İngiliz kraliyet ailesine. Ha, sıradan bir kişiydi diyorsunuz prenses için. Ama bakıyorsunuz ki aslında çok da sıradan çıkmıyor geriye dönük
çıkmıyor
olarak.
Tabii onun da soyunda mesela Prenses Diana çok basit bir şövalyenin kızıydı. Lord Spencer'ın kızıydı. Fakat soyunda kral kanı vardı. Yani öyledir. Bu evlilikler sebebiyle daha önce anlatmıştık. Avrupa'da ünvan büyük oğuldan devam eder. Yani bir lordun, bir kontun, bir baronun, bir markinin kim olursa olsun.
Bir tane lord oğlu.
Evet. Onun diyelim 6 tane daha oğlu olsa bunun hiçbir ünvanı yoktu bu çocukların. Sıfır. Normal Mr'dır onlar. Mr. O kadar.
Başka daha düşük bir ünvan da yok.
Yok. Ha şu olabilir. Babanın üzerinde birkaç ünvan varsa o da veraset. Mesela annesi ölmüştü. Annesinin babası ölmüştü.
Mesela Prens Charles çocuklarına.
Tabii Prens Charles'ın çok dağıttı, ünvanı var. Evet. Prens Charles Galler Prensi'ydi. Cornwall Dükü'ydü. Ulster Baronu'ydu. Chester Kontu'ydu. Yani çok ünvanı vardı. Kraliyet ailesine birleşiyor ünvanlar. Şeyi ölünce varis kraliyet ailesine dönüyor. Veren çünkü kral. O da çocuklarına verdi. Böyle mesela Kraliçe Elizabeth 4 oğluna birer ünvan verdi. Bu ünvanlar onun uhdesindeydi. Hala da boş olan ünvanlar var. Yani torunlara verilebilecek ünvanlar.
Zaten
İngiltere'de şu anda kraliyet ailesinde hükümdar ailesi dışında hiç kimseye artık soyluluk ünvanı verilmiyor. Sadece ömür boyu lordluk veriliyor. İşte Margaret Thatcher gibi kişiler. O da ölünce bitiyor, çocuğuna geçmiyor. Artık o anane kalktı biraz son devirde. Öyle olunca ikinci çocuk, üçüncü çocuk hiçbir ünvanı yok.
Ama var olan ünvanlar devam ediyor mu? Yani
tabii.
Yenilerine verilmiyor ama
evet,
daha
tabii,
önce alınmış
tabii.
Olanlar devam
bunlardan
ediyor.
Bunlardan 100 kadarı lordlar kamarası, azasıdır. Çocuklarına geçiyor. Fakat bunların mesela çoğunun çocuğu yok. Yaşlı. Biliyorsunuz Avrupa'da tek evlilik var. Tek evlilikten çocuk olmadığı zaman başka biriyle evlenemiyor. Boşanmak kolay değil. Boşandığı zaman kilisede evlenemiyor İngiltere'de. Ve çocuğu ünvanını alamıyor. Yani meşru varis olamıyor. Morganatik evlilik oluyor. Böyle olunca yani hanımından boşanıp da çocuk sahibi olsa bile bir kıymeti yok. Gayrimeşru çocukların zaten ünvan alma hakkı yok. En yakın akrabasına kalıyor ünvan. Böyle biri de yoksa bu ünvan kraliyet ailesine dönüyor. Yani böyle aileler çok. Şu anda İngiltere'de yani bir 20-30 tane aile var. Soyu devam etmeyecek. Yani ünvan. Ölünce ünvan sahipleri ölünce ünvan kraliyet ailesine dönecek. Yakın zamanda bunun çok misali var. Kardeşlerin çocukları sıradan halktan olduğu için soyunda bakıyorsunuz bugün bir sıradan bir adam ama soyunda kral kanı var. Neden? İşte o soylu insanın küçük kardeşinden dolayı
ünvan alamamış.
Anneleri de kral ailesinden, böylece bir kralın soyundan gelen çok sıradan. Brooke Shields mesela vardı, artist böyle. George Bush, bunlar kral soyundan geliyorlar. Yani Amerika'ya gitmişler vaka. Şimdi aile enteresan bir müessese.
Biz aile deyince şimdi anne baba çocukları hatırlıyoruz.
Değişmeyen o. Zaten aile demek bir kadınla bir erkeğin beraber yaşamak ve soyunu devam ettirmek için. Yani evliliğin en mühim maksadı budur. Yani fiziki olarak en azından budur. Bir araya gelmesi demektir. Dolayısıyla bir aile ve çocuklardan bahsediyor. Bir çocuğu olmayabilir. Bu istisnaidir ama. Her evlenen çocuğu olsun diye evlenir. Yani kaide budur. Ama çocuk olmayabilir. Ayrı mesele. Ama umumiyetle anne baba ve çocuklardan teşekkür eder. Fakat klasik devirde bu böyle miydi? Şimdi bu romanlarda falan hikayelerde anlatılır. Çok büyük aileler. Yani 5-6 karı kocanın bir arada yaşadığı kardeşler,
biraz
amcalar.
Biraz gitmek istesem Ekrem Bey. Türk, yani İslamiyet'ten önceki Türk ailesinde de yine anne baba çocuklar mıdır geleneksel olarak aile? Yani bizim geleneğimiz nedir?
İslamiyet'ten önceki Türk ailesinde anne baba ve çocuklar vardır.
Yani o ve kendi çadırı mı var?
Evet, evlenen evden çıkar. Onun için evlenmek tabiri kullanıyoruz. Ayrı bir ev kurar. Evet. Yani o evin yanına bir ev. Çadırsa çadırın yanına bir çadır kurulur. O karısıyla artık orada yaşar ve çocuklarıyla.
Aynı evde yaşamaz.
Hayır. Anne babasıyla aynı evde yaşamaz. Evler zaten küçük.
Peki bu sonra bize İslamiyet'ten sonra mı gelmiş?
Ama en küçük çocuk anne babayla kalır. Yani en küçük çocuk çıkmaz evden. Diyelim bir adamın üç oğlu varsa, üç kızı varsa, kızlar evlenir giderler başka evlere. Oğlanların ikisi evlenir çıkar. Babaları onlara koyun verir, tarla verir, sermaye verir, neyse mirastan da çıkarlar.
En küçük mirastan da çıkarlar.
Evet, en küçük çocuk kalır, bütün mirası o alır.
Yani anne sonrasında bakar, anne baba öldüğünde evden çıkmış olanların mirası payı yoktur.
Eski Türklerde.
Türk geleneğinde, evet.
En küçük çocuk bütün mirası alır ama anne babaya da. O bakar evlenmemiş kız kardeşlere, o bakar evlenecek kız kardeşlere, o gelin eder, evi o devam ettirir. Bu gelenek İslamiyet'ten sonraki Türklerde de devam etmiştir. Yakın zamana kadar Anadolu'nun pek çok yerinde büyük oğlunu evlendirir, mal verir, ayırır. Çiftçiyse tarla verir, hayvancıysa koyun verir.
İslami olarak artık o çocuğun miras hakkı var mı, yok mu?
Hayır, miras hakkı vardır ama
İstemez.
Bu bir yani İslamiyet'e aykırı değil. Bir kişinin miras istememesi.
Hediye etmesi.
Edeben, benim babam benim hakkımı verdi. Ben almıyorum. Yani ayıp karşılanır. Ama diyebilir kanunen ve ben istiyorum babamın hakkını dediği zaman küçük çocuk bir şey yapamaz. Fakat hukuk kaideleri rızasızlık halinde devreye girer. Rıza varsa rıza seyyidül ahkam derler. Hükümlerin efendisidir. Karşılıklı anlaşmayla her şey paylaşılabilir. Burada da büyük çocuk mal almıyor. İkinci çocuk mal almıyor. En küçük çocuk mal alıyor. Kızlara da mal verilmiyor. Kızlar da evlenirken kuvvetli bir çeyizle çıkarılıyor.
Bu çeyiz sadece giyim kuşam
mı? Hayır, koyun olabilir, tarla olabilir. Yani baba diyor ki kızım sizin burayla işiniz bitti. Gelip de kardeşinizden bir şey istemeyin. Tabii gücüne göre. Herkesin böyle gücü olmayabilir.
Ya da sonra para kazanmış olabilir kızlar ya da çocuklar evlendikten sonra.
Onları verir zaten diye düşünülüyor sağlığında. Ama normalde miras hakkı vardır kızın da erkeğin de. Hem eski Türklerde vardır hem İslamiyet'ten sonra vardır. Yani evlenip gitmek, ayrılmak. Sağlığında ben miras istemiyorum dese bir insan yine gelip miras alabilir. Çünkü bir insan hakkından vazgeçemez. Ben evlenmiyorum diye taahhüt
etsem. Ya da anne babası istemese de bir yazılı bir şey bırakmadı. Çocukları alabilir mi?
Anne babanın söz hakkı yok. Anne baba öldüğü zaman miras çocuklara geçer. Yani o büyük çocukta miras almadan evden çıkan kızlar da biz miras istiyoruz diyebilirler. Fakat istemezler. Çünkü onlar aile içi yazılı olmayan kaidelerle, örf adet kaideleriyle haklarını almışlardır ve çekilmişlerdir. Yalnız şöyle bir durum var. Evlenmemiş erkekler için çok ama kız mesela kocası dul kalsa, baba evine dönse o küçük kardeş ona bakmak zorundadır. Kusura bakma ablacığım, babamız da öldü. Sen evlendin, ben sana bakmam. Öyle bir hakkı yok. Yani baba evine döndüğü zaman...
Madem ki o evi devam edecek.
Evet. Bu Anadolu'da yakın zamana kadar devam eden bir anneneydi. Kızın kocası öldüğü zaman gayet tabii olarak baba evine dönüyor. Baba evi yoksa amcasının evine dönüyor. Yani hiç kimse sen nereden çıktın? Amca kızının evine dönüyor. Babamlar mesela benim dedemlerde.
Amca kızının.
Amca kızları vardı. Evet, dul kalmış ve
yok,
evlenmemiş.
Amca kızının evine değil ama.
Yok, amcasının, amca oğluna. Amcasının oğluna ve amcasının oğlunun evine.
Bu hep erkeğin tabii, üzerindeki bir
tabii.
Sorumluluk.
Çünkü diyoruz ben sizin amcanızın kızıyım, ortada kaldım. Babam öldü, annem öldü, kardeşlerim yok. Tabii ki bana siz bakacaksınız. Ve bu gayri tabiydi. Tabiydi.
Yani niye gidip, niye bize geliyorsun?
Hayır, hayır.
Biz sana bakamayız.
Hayır, çok tabii bir şeydi. Dedemlerde öyle bir amca kızı vardı. Hatta dedemlerden de yaşlıydı. Babası, annesi ölmüş. Nişanlısı harpte vurulmuş. Kadıncağız ortada kalmış. Bize gelmişti. Fazla mirası da kaydeder bir baba mirası yoktu. Ona baktılar. Hatta küçük amcam ondan evlendi. Kendinden yaşça büyük olduğu halde.
Ben hatırlıyorum anlattıklarını anneannemlerin, dedemlerin ya da babaannemin. Pek çok işte böyle uzak akrabayı dedem evlendirmiş. Çünkü savaş olmuş. Tabii. Özellikle Balkanlarda. Aileler bölünmüş, parçalanmış. Kızlar ortada kalacak. Çoğu küçükken gelmiş bize. Evet. Ve evlenene kadar bizde kalmış. Dedem onların hepsini evlendirmiş. Tabii. Ve onları baba diye, işte bayramlar çok meşhur. Baba diye, baba kapısı diye bayramda evet. Gelirler.
Yani bu Türk İslam adetidir. Yani bu gayet tabidir. Annemlerde de böyle vardı. Dedemin, annemin büyük halası vefat ediyor. Kocası da ölüyor. Üç tane kız o küçük yaşta kalıyor. Her kızı bir dayı alıyor. Bakın amca değil. Amcaları da demek ki ya fakirdi ya şeydi, yoktu. O bir kız mesela bizde büyüdü. Annem onu hala bilirdi yani. Halbuki halası değil.
Öyle, hala
babasının halasının kızıydı. Hala evet. Biz de onu, o bizi severdi, biz onu severdik.
Ama gerçekten hala gibi oluyor. Hala gibiydi, büyüdürken tabii, de tabii. Evin içinde.
Ve normal bir muamele görüyor evde. Yani sen nereden çıktın sen? Veya mesela kadınlar, sen benim görümcemin çocuğu bile değilsin yani. Kayınpederimin kız kardeşinin çocuğusun. Sen nereden çıktın demezdi. Bu bir alışkanlıktır, sorumluluk duygusudur.
Bir de o zaman yaşanan şeyin her an herkesin başına gelebileceğini biliyordunuz.
Empatiyi çok iyi yapıyorlardı evet. Eskiler.
Yani benim çocuğuma da günün evet. Birinde başka birisi
bizim başımıza
bakabilir.
Da düşmez kalkmaz bir Allah sözü bunca söylenmiştir. Yani bir şey görüldüğü zaman kınanmaz, düşmez kalkmaz bir Allah. Yani her an bizim başımıza. Çünkü tarih çok zengin insanların çok fakir olduğunu göstermişti. Biz bunu gördük. Evet. Ben bunu gördüm. Çok zengin insanların zekata, fıtraya, sadakaya muhtaç olduğunu gördüm. Ve bunların bir şeyden dolayı tarih şans. Çok sağlıklı insanların hasta olduğunu, ömrünü hastalıklarla geçirdiğini, çok yakışıklı insanların yüzüne bakılmaz hale düştüğünü, bunların hepsini gördük. Çoluk çocuğu evde çınlayan insanların hiçbir çoluk çocuğunun kalmadığını Allah muhafaza gördük. Hayat böyle bir hayat olduğu için eskiler buna dikkat ederdi. Şimdi bu büyük aileler çok nadirdir. Hanedanlar, büyük evleri vardır. Aile birbirleri çok yakın temas içindedir. Aynı işi yapıyorlardır. Onlar büyük bir konak yaparlar. Konağında adam üç oğlunu, hatta kızına da iç güveysi alarak bir evde oturtur. Bu kalabalık aileler istisnaidir.
Bunlar istisna.
İslam örfünde. Çünkü İslamiyet'te de böyle bir şey yok. Yani İslamiyet'te de bu insanların bir arada yaşı. İslamiyet'te karı koca evlendiği zaman artık o bir aile sayılıyor. Kadın kocasından, koca karısından mesuldür. Kayınpeder, kayınvalide o...
Tabii beraber yaşadığınızda sorumluluğunuz artıyor. Evet. Yaptığınızda yoruluyorsunuz, yapmadığınızda laf oluyor. Yani dolayısıyla aile saadeti de bundan
evet,
etkileniyor.
Zaten İslamiyet'te bir kadının asgari kapısını kilitleyebileceği, içinde hamamı, helası ve mutfağı olan bir odaya sahip olması hakkıdır. Kayınpederini, üvey oğlunu oraya sokmama hakkıdır. Sadece kocası gelebilir. Yani hamam... Hela ve mutfak. Üçü olacak ve yatak. Bir oda. Asgari ama bu. Örfe göre artabilir. Şimdi Hacı Hamdi diye bir aile vardı. Akrabamız bizim. Dedemin dayısıydı. Çok örfli bir adam. Kocaman bir evi var. Benim bildiğim beş oğlu. Altı oğlu var. Beşini ben bir ikisini tanıdım. Gelinler aynı evdeler. Her birinin bir odası var. Odalarda tabii o eskiden biliyorsunuz yüklük banyoları falan var. Nöbetleşe bir hafta çalışıyordu gelinler. Yani bir gelin o hafta yemekleri yapıyor. Ertesi hafta ikinci, ertesi hafta böyle sıraya koymuşlar. Çok ahenkli bir şey vardı.
Düzen
vardı. Düzen vardı. Hacı Hamdi'nin hanımı hayattaydı. O bunlara nezaret ederdi. O da bazı işlerini tutar. Evde böyle halalar malalar falan. Kim olduğu akrabalık şeyi bilinmeyen insanlar vardı. Ya bu bizim akrabamız kim acaba bilmiyoruz. Bu kadın bizde var bu yani. Sonra bir gelin geldi. En küçük oğlun hanımı. Çok zengin bir ailenin kızıydı. Annesi dedi ki kızım sen bunlarla baş edemezsin bu kalabalık aileyle. Sen dedi karışma bu işe dedi. Ondan sonra ben senin yiyeceğini gönderirim dedi. Anne kız odasını kilitledi. Hiç bu işe karışmadı. Karışmayınca düzen bozuldu.
Ama tabii.
Evet. Yedinci gelin işi bozdu. Kötü de bir kadın değildi tanıdım ben onu. Ben, bana dedi ben yapamam evladım dedi. Eve geldim ben 6 tane
ama
erkek.
O zaman evlenmemek tercih edilmeli bence.
O zaman sorulmuyordu kadına. Ha canım ne oldu evlenmiş. Kocası memurdu onun. Yani aslında bir arada oturmamayı belki umdu. Belki bir de şöyle bir durum vardı Hülya'nın. Başta söylenenlerle sonraki gerçekler aynı değildir. Aynı
bir
değildir.
En küçük oğlansa zaten gün sonunda o konakta kalacak olan.
Öyle düşünüldü.
Yani onu bilerek.
Ama işte öyle olmuyor. Yani o hiçbir zaman davulun sesi dış. Çok iyi birbirini tanıyanlar. Çocukluğunda bir arada olanlar bile evlendiği zaman bakıyor ki ev bambaşka.
Başka bir iklim, evlilik evet, iklimi. Evet. Dolayısıyla işte hani o biraz önce saydık işte görümce, elti, kayın, kayınço, hala kızı, teyze kızı. Bunlar böyle uzaktan kavram olarak çok güzel ama onlarla yaşamaya başladığınızda.
Her insanla yaşamak zor olduğu gibi aile fertlerinden olanlarla ki insan kendi ailesinden fertlerle bile zor yaşarken.
Seçemiyorsunuz. Mesele bu. Mesela ben hep şöyle düşünüyorum akrabalar içinde. Şimdi siz diyelim ki benim akrabamsınız. Evet. Ben bireysel olarak eğer akrabam olmasaydı Ekrem buraya ikinciyle görüşmek ister miydim? Benim arkadaşım olabilir
evet,
miydi?
Evet bu bir kriter.
Evime gidip gelir miydi ya da ben onun evine gidip gelir miydim?
Çoğuyla hayır.
Çoğuyla hayır.
Şöyle bir yalnız ortak noktanız var. Yani onlara nasıl
katılır? Onlar da benim için aynısını düşünürler.
Şöyle. Şöyle bir kurtaran yeri var. Akraba ile görüşmek insanda terapi tesiri yapıyor. Neden? Çünkü çok müşterek şey biliyorsunuz. Yani çocukluğunuzda iyi kötü bir hatıranız olmuş, bir bayram geçirmişsiniz. Müşterek dedeniz var, babaanneniz var, halanız var. Aşı şöyle. Yani konuşacak sempatik mevzularınız var. Bu bir sıcaklık meydana getiriyor. Bir yere kadar bu da. O da zaten belli bir zaman aralığıyla oluyor. Ama kafa dengi ise, fikriyatınız uyuşuyorsa dediğiniz gibi zaten akrabalıktan da öte artık onunla arkadaş evet. oluyorsunuz. O değişmez.
Çünkü öyle insanlar biliyorum ki mesela boşanmışlar karı koca ama kadın kayınvalidesiyle görüşmeye devam ediyor.
Var öyleleri ben de biliyorum.
Görümcesiyle görüşmeye evet, devam ediyor. Şimdi kavram olarak söyledik evet. diye söylüyorum görümce
sadece
kavramını.
Sadece şeyden dolayı da değil. Çocuklarımın halası babaannesi
değil.
Değil.
Bireysel
İnsan
olarak.
Ben çok gördüm bunu. Ben çok da duydum ve gördüm. Bu hadise enteresan bir hadisedir. Bu var. Şimdi demek ki bizim kültürümüzde aile çok büyük bir aile demek değil. Hı hı. Evet ama tarihte bizim evlerde kültürümüz icabı çok değişik tipler. Aileden hatta aile dışından çok değişik tipler ailede yaşamıştır, olmuştur. Bu bizim birinci hususiyetimiz. Hı hı. İkincisi de ikinci hususiyeti sonra.
Kısa bir aradan söyleyeyim. Sonra konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Gelelim ikinci kısma.
Hususiyeti Türklerde aile çok kuvvetlidir. Canım bu şimdi hamasi ortada bir laf. Herkes diyor aile kuvvetlidir. Türk cemiyeti şu anda hastalıklı bir cemiyettir. Türkiye'nin başına son 150 senede pek çok travma, harpler, göçler bunlar biliyorsunuz bir travmadır. Bu travmalar cemiyeti hastalıklı yapar. Tıpkı bir ağacı, bir bitkiyi
ya da bir insanın arka arkaya.
Cemiyet anormal hareket etmeye başlar. Fakat bu cemiyetin bu kadar hastalıklı olmasına rağmen, bu kadar travma geçirmesine rağmen yine iyi kötü ayakta olmasının sebebi kuvvetli bir aileye sahip olmasıdır. Bu ailede de bir Türk İslam kültüründen gelen bir şey. Bakın Türkçedeki aile ismi kadar dünyada yok. Dünyada amca ve dayı aynı kelimeyle ifade ediliyor.
Büyük, teyze ve hala da
pek çok lisanda. Teyze ve hala da öyledir. Enişte ve kayınbirader. Bacanak hep aynı kelimeler.
Baldız.
Damat ve üvey oğul aynı kelimeler. Bunlar yok. Türkçe'de her birinin ayrı ayrı karşılıkları vardır.
Şimdiye gelenler bir de belki eskiden daha da fazla.
Daha da fazla. Tabii eskiden bilinip de bugün mesela böyle kelimesi teyze çocuğu demektir. Bakın amca çocuğu değil. Teyze çocuğu. Çünkü teyze çocukları birbirine çok yakındırlar. Onun için onlara ayrı böyle. Bölmekten geliyor zaten böyle. Mesela teyze kelimesi. Dayı Eze'den gelir. Eze annenin kardeşine derler. Dayı Eze yani dayıdan dolayı Eze olmuş dayaza, dayazadan olmuş teyze. Baba kardeşi için bibi kelimesi kullanılır. Hmm. Mesela bugün kullanılmıyor. Doğu Anadolu'da kullanılıyor. Fakat eskiden Türklerde, Selçuklularda, Osmanlılarda bibi hanım çok geçer. Şimdi hala deniyor yanlış olarak. Çünkü Arapçadır hala annenin kız kardeşine Araplar hala derler. Hmm. Babanın kardeşine emme derler. O da Anadolu'nun bazı yerinde eme diye yaşıyor. Hmm. Babanın kız kardeşine Anadolu'nun bazı eme derler. Şehirlerde yok. Babanın kız kardeşine şehirlerde hala, annenin kız kardeşine teyze deniyor. Anadolu'da annenin kız kardeşine eze, babanın kız kardeşine eme derler veya bibi derler. Amca kelimesi, Araplardaki am kelimesi emmi diye bize gelmiş, emmi. Fakat amıca emmiden gelmiyor. Abuca, babanın ağası, babanın erkek kardeşi manasına gelen bir kelime, Türkçe bir kelimedir. Bunlar bugün de kullanılan kelimelerdir. Dayı, amca, anne, dünyanın hiçbir memleketinde, aslında yanlış söyledim, var aslında buna benzer kelimeler, fakat anne olarak kullanılmamış. Yunanca'da falan var. Mam onlar da biliyorsun. Mam, mami. Bizde mother, Fars mader. Bu anne kelimesi enteresan bir kelimedir. Zor da bir kelimedir. Fakat çocuklar ne derse ilk bunu söylerler. Hmm. Bu kadar zor bir kelime.
Ya baba diyecek ya anne.
Baba, baba çok birbirine benzer. Hep Arapçadır. Cool. Baba, pap, father. Bunlar birbirine benzeyen kelime. Peder, Farsçası. Eski Türkçe'de aba, apa kelimeleri kullanılırdı. Hatta Anadolu'nun bazı yerlerinde gocaba derler dedeye. Kocaba, büyük baba.
Büyük, koca baba.
Koca baba, koca baba evet. Gocuba, gocuba derler. Tabii zorlanınca kelimeler biliyorsunuz değişir. Büyük baba, büyük anne tabiri biraz bizde şehirli tabiridir ve son zamanlara aittir. Dede, nine kelimeleri kullanılır. Bunlar halk, çocuk lisanıdır. Biliyorsunuz dilinde bazı kelimeler çocuk lisanından gelir. Dede ve nine de çocuk lisanından. Anne de muhtemelen öyledir. Çünkü bir şeyi bulunamıyor. Etimolojisi bulunamıyor.
Anne kelimesinin evet. Kökenini bilmiyoruz.
Bilmiyoruz. Bazı rivayetler var ama doğrulanamıyor. Anadolu'nun bazı yerlerinde büyük anneye ebe kelimesi kullanılır. O da muhtemelen hep Arapçanın müennesidir. Eci kelimesi anneanne için kullanılır. Ece muhtemelen kraliçe. Hmm. Bununla alakası olmak ihtimali var. Hatta dayım, biz anneannemize Ece derdik. Hakikaten kraliçe gibi bir kadındı derdi. Yani bazı kadınlar biliyorsunuz, şimdi güçlü kadınlar diye tarif edilen kadınlar vardır. Dominanttır. Evet. Negatif anlaşılmasın. Yani
çözüm üreten diyelim onlara.
Çözüm üreten, herkese himaye eden, ezdirmeyen kendisini. Hmm. Bazıları da eziktir yapı itibariyle veya beceriksizdir. Evde bir fonksiyonu yoktur. Ve insanlar biliyorsunuz böyle kişileri hemen ezer ve bir yere oturturlar. Yani onun haddini bildirirler. Güçlüler bunu yapamazlar. Böyle bir durum var. Şimdi bunlar oğul. Oğlan onun çokluk halidir. Mesela çokluk hali onun yerine gelmiş. Kız, bunlar eski Türkçeden gelme kelimeler.
Oğul ve kız.
Oğul ve kız. Bunun yerine Osmanlılar daha kibar, mahdum ve kerime kullanmışlar. Mahdum kendisine hizmet edilen demek. Hakikaten oğlan çocuk kendine hizmet edilen bir varlıktır. Bir anne babanın oğlan çocuğu kadar hizmet ettiği kimse yoktur hayatta. Anne babasına bile o kadar hizmet etmemiştir. Kız için kullanılan kerime ise göz bebeği demektir. Çok latif bir tabirdir.
Çok anlamlı.
Evet. Hanımı için bir insan eş derler. Eş Türkçe'de zaten malum her şey için kullanılıyor. Paydaş. Arapçası zevç, eş, evet bir denge onun. Hı-hı. Hayat paylaşan kişi demektir. Zevç ve zevce Arapçadan gelme kelimelerdir. Aynı eş manasına. Fakat eski Türkler o kadar latif ki hanımı için refikam, yani arkadaşım, hı-hı, halilem, dostum gibi kelimeler kullanırlar.
Eskiden hep şey diye düşünülür. Yani eskiden karı koca arasında dostluk, arkadaşlık ilişkisi yok.
Yok, bu doğru değil. Bu doğru değil. Evet, yani erkekler ciddi, hakim görünürler, ağırbaşlı gözükürler. Hanımlarla yüz göz olmazlar gibi bilin ama ben çok yaşlı insan tanıdım. Her çeşit insan tanıdım. Onların hepsi hanımlarıyla belli bir ciddiyet ve vakarın içinde ahbap gibiydiler. Ve ben buna hayretle müşahede ettim. Yani çok Avrupa'yı, çok modern bir tarzda erkeğin kadınla, kadın erkekle dost olduğunu, ahbap olduğunu, birbirlerine danıştı. Adeta birbirlerinin tencere kapak gibi tamamladıklarını, bunu ben şuna bağlıyorum. Eskiden dışarılık fazla yoktu. İnsanlar fazla kişiyle görüşmezlerdi, çok samimi olmazlardı. Hele kadınlar ve erkekler zaten karşı cinsle hiçbir zaman bir araya gelmedikleri için birbirlerinin huylarını alıyorlar. Kadın erkeğin, erkek kadın
fiziksel
huylarını.
Olarak bile benzedikleri.
Evet, çok kişi ben gördüm. Evet. Siz akraba mısınız derdim. Hani eskiden akraba evliliği çok yaygındı biliyorsunuz. Hayır, akrabalığımız yok. Ama çok inanılmaz fiziki ben. Hatta
siyasilerden bile.
Tabii evet. Evet. Hatta Nermidil Binark anlatıyor. Benim annemle babam birbirlerini diyor konuşmadan anlarlardı.
Evet.
Bir gün dedi annem, babam dedi bahçeye çıktı. Hanım diye bağırdı. Zaten hanım derlerdi eskiden. Hı-hı. İsim söylemezlerdi taltif için.
Evet, evet.
O da bey derdi. Sakın dedi annem. Babamın gülleri budayacağını anladı dedi. Hiç konuşmadan.
Çünkü niye gidiyor balkona?
Niye gidiyor? Yani o kadar birbirleriyle artık hemhal olmuşlar ki bu bugün iki insanın çok anlayamayacağı veya tahmin edemeyeceği bir münasebettir.
Çok güzel
İstisnaları
bir şey
vardır ama eski Türk evinde böyleydi. Hı. İstisnaları vardır, geçimsiz insan vardır, müdahale ama umumiyette karı kocalar. Benim gördüğüm yaşlıların %80'i %90'ı birbiriyle inanılmaz bir tenasüp, ahenk, uyum içindeydi.
Şimdi bu insanlar birbiriyle görüşen insanlar aynı zamanda.
Tabii.
Yani uzakta bir görümceden bahsetmiyoruz. En uzaktaki bile yaz misafiri, kış misafiri gelen insanlardan bahsediyoruz.
Evet.
Yatıya gelen insanlar.
Tabii eskiden
geldiğim
öyle.
Bir çay içme, kapı komşu değilse eğer.
Tabii.
Yatıya gelen insanlardan, ağırlanan insanlardan
tabii.
bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında bu akrabalık ilişkileri aynı zamanda bir hiyerarşiyi de beraberinde getiriyor.
Tabii. Babanız tekrar evlenirse o sizin ögey anneniz oluyor. Ögey, ök anne demektir. Öksüz annesiz demektir biliyorsunuz. Türkçe'de baba söylene yetim, anne söylene öksüz derler. Ök annedir. Ögey anneden demek. Ögey anne, yani benim annem değil bu. Anne dışı. Ögey kardeş, anne bir kardeş demektir. Üvey oldu şimdi. Ögey, güvercin de böyledir. Aslında gögercindir onun. Şimdi güvercin olmuş. Dil böyle değişir. Ögey de üveye dönmüş. Ögey kardeş, ögey kız,
anne.
Ögey evlat. Yani anneden, yani karı kadından demektir o. Bu kelimeler yine bugün günümüzde kullanılıyor. Gelin ve damat kelimeleri, gelin ve güvey kelimeleri gene Türkçe kelimelerdir. Gelin daha önce de söylemiştik, gelmekten. Hı hı. Çünkü Türk örfünde mader şahi, yani anne erkil, matriarkal bir sistem var. Kız evlendiği zaman kocasının evine gidiyor. Onun için buna gelin derler, gelen de manasına. Kadın da buradan geliyor, erkeğe katılan, yani onun yanına gidip ona katılan demektir. Koca ise büyük, evin büyüğü manasında bir tabirdir. Damat ise, o da enteresan, çok eski bir kelimedir. Damgan, damgat, damgadan gelir, nişan. Eskiden limandaki o taş veya demir olur, gemiyi bağlarlar. Hı hı. Ona damga derlerdi. Sonradan damga kelimesi oradan geliyor. Damat işte oradan geliyor. Yani gelinin
bağlandı.
Attı. Hatta ne derler? Demir. Kızın başını bağladık. İşte oraya bağladınız. Yani limana bağladınız. Hmm. Yani bunun için bir tabir daha kullanılır. Güvey. Bunun Farsça olduğunu söyleyenler var. Damatın da Farsça dam kelimesinden, yani ev kelimesinden geldiğini söyleyenler
yani
var ama.
Yani dam oluşturan damat
gibi
olabilir
gelen,
değil
o
mi?
O da var. O da, yani bunu biz kesin söyleyemiyoruz. Bunlar o kadar eski kelimeler ki mutlaka bundan gelir diyemiyoruz. Bir de güvey vardır. Güvey de aynı şekilde güvenilen, kendisine gelin emanet edilen demektir. Zaten bir erkeğin en büyük şerefi hanımını, çocuklarını korumaktır. Hı. Hayatı pahasına. Bu erkeğin en büyük şerefidir. Korumayan erkekler şerefsizlikle damgalanır. Bizim kültürümüzde bu böyledir. Şimdi birkaç tane de çok sevimli olmayan figür vardır ailede. Birkaç tane de sevimli figür vardır. Birkaç tane nötr figür vardır. Kayınvalide, kayınpeder, kaynana, kaynata. Bir kadının evlendiği adamın veya bir adamın evlendiği kadının anne babasına kayınvalide, kayınpeder der. Buradaki kayının kayın ağacıyla bir alakası yok, kaymakla da alakası yok. Kaimden gelir. Tıpkı kaymakamdaki kaimi makam. Çünkü kaymakam valinin, vilayetteki valinin o kasabadaki mümessilidir. Kaimi makam. Onun makamına kaimdir. Kaime demek ikamet oradan gelir. Bir yerde durmak, onun yerine geçmek demek. Kaim valide, valide yerine geçen, kaim peder, peder yerine geçen değil ama onun yerine kaim yani burada.
Onun gibi.
Onun gibi. Aynı şey kaim birader içinde kullanılır. Kayın biradere yaşça küçük olduğu için veya yakın olduğu için kayınço veya kayın diye kısaltarak da söylenir. Bizim kayın geldi.
Kayınçe.
Kayınçe, kayınço bunu denir. Bunlar nötr figürler. Bir de çok sevilmeyen figürler var. En başta kuma geliyor. Kuma. Bir erkek ikinci bir kadınla evlenmişse, ki daha önce bundan bahsetmiştik. Yani
nasıl sevilsin Ekrem?
İslamiyet'ten önce de olan bir kültür. İslamiyet'ten sonra da olan bir kültür. Ve bu evlenmek normalde ikinci bir kadını sevdi. Gönül bu. Onu da sevdim. Onu da sevdim. Kalbim büyük. Ben o hanımı da sevdim. Onu da, tabii böyle izah edilebilirse de aslında ikinci evlilikler en azından akıllı erkekler için tamamen zaruretler neticesinde yapılır. İlk hanımının çocuğu olmaması, ilk hanımının hasta olması veya bu kadının, ikinci kadının himaye edilmesi. Amca kızı gibi dedim ya evde. Hı hı. Yani evde amca kızınız varsa siz onunla rahat oturamazsınız.
Ha, evde dedikodu, bir arada oturabilmek olur.
Için. Mahremiyet olsun. Bunun çok misalleri bizim ailede de başkalarında da ben görmüşümdür. Şimdi buna kuma derler. Kuma Moğolca bir kelime. Yani demek Türkler çok sevmediği için kuma kelimesini de Moğollardan Moğolcadan almışlar. Almış. Evet, oradan almışlar. Türkçe'de ortak denir buna. Ortak umum bir kelimedir yani. Şirket ortağı da olabilir. Mal da ortak da olabilir. Kadınlar umumiyetle ortağım dediği zaman kumasını kastederler. Kuma biraz daha hoş olmayan bir tabirdir. Elbette ki bir kadın ne kendi üzerine geleni ne sonra gelen kendinden öncekini ister. Ancak işte yüksek hasletlere sahip, feragat sahibi, aklı başında bir kadınsa ancak buna tahammül edebilir. Veya en azından bunu içinde tutup dışarıya tezahürünü göstermez. Yani
göstermemek mi gerekir? Göstermemek gerekir
tabii. Yani aklı başında insan için duygularını dışarı vurmamak bir meziyettir. Herkes için bu meziyettir. Fakat kumadan daha kötü bir figür var. Elti. Yani kuma gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş bir Türk atasözüdür. Kaç çocuğu, eltinin kaç çocuğu var? Ay sorma, evi barkı yıkıyorlar. İki tane çocuğu var. Senin kaç tane? Altı tane. Yani bu böyledir.
Altı tanecik.
Elt, gene Moğolca'dan gelme bir kelime. Yüksek demektir. Yüksek yani ağabey, itibarlı kişi demektir. Elti de onun hanımı. Yani kelime manası çok saygılı bir kelimedir. Yani eltim dediği zaman çok yani saygıdeğer hanımefendi der. Fakat maalesef
arkasından
hele bir de aynı evde yaşamak mecburiyetinde iseler rekabet doğuyor. Veya kocaları iş aynı ortağı ise evet. Bu eltilerin işi çok zordur.
Zaten ayrılamama sebebi genelde o oluyor. Babalar evet. Çocuklarını aynı işte çalıştırınca evet. Birine sağladığı imkanları ona da sağlamaya çalışıyor evet. Ve dolayısıyla aynı evde tutuyor.
Aynı evde tutuyor.
Hiç de yani bence doğru bir şey
bir de,
değil.
Bir Türk kültürü var. Çok eski bir Türk kültürü var. Her şey ailenin ortak malıdır. Mesela İslam kültüründe bu yok. İslamiyet'te ferdi, mesela evlenen kadının kendi serveti vardır, kocanın kendi serveti vardır. Karı koca serveti bile ayrıdır.
Bir de mesela bu eltilerin getirdiği çeyiz birbirinden i̇şte, farklıysa. Hani o anlattığınız örnekteki gibi gelen zenginse evet ve bu düzene uymuyorsa.
Şimdi bunlar denkse sosyal olarak mesele yok. Ama biri zengin kızıysa veya itibarlı birinin kızıysa veya daha genç güzel falan gibiyse bu elbette ki evdeki rekabeti inanılmaz boyutlara sevk ediyor. Bu aile birliği yani nasıl Osmanlılarda da var bu biliyorsun. Bu kardeş katli niye var? Her şehzade diyor ki taht benim de hakkım. O babanın oğluyum ben diyor. Büyüğün küçüğün diye bir fark yok. İktidar, saltanat, hanedanın ortak malıdır. Bu eski Türklerde böyle. İslamiyet'te değil. Ama bakın İslamiyet'ten sonra da bu kültür devam ediyor. Aynı şekilde Anadolu'da aile şirketleri vardı. Baba, oğulları aynı evde ekiyorlar, biçiyorlar. Müşterek çalışıyorlar. Gelir ortak. Kar ortak. Ve baba karar veriyor buna.
Nasıl
baba
abi?
Ölüyor. Anne varsa aile bu şirket gene devam ediyor. Çünkü anne hanım aysa tabii. Anne bazen ölüyor. Kardeşler ayrılmayı ar olarak görebiliyor veya zarar olarak görebiliyor.
Ticari.
Devam ettiriyorlar. Gerek dükkanda gerek tarlada veya hayvanlarda. Tabii bu ister istemez problemleri beraberinde
bizde
getiriyor.
Bizde büyük aile şirketlerinin olmamasının işte şu tarihten beri yazamamamızın önemli
biraz
sebeplerinden
biri. Biraz da bu.
Çünkü ferdi, hemen paylaşıyor.
Ferdi
hemen
servet yok. Ferdi servet olmayınca müşterek servet bir müddet devam ettikten sonra paylaşılıyor ve o devam etmiyor. Bu bir Türk kültüründe var bu. Şimdi bu eltiler her zaman hatta filmlere konu olmuştur, romanlara konu olmuştur. Çok birbiriyle ahenkli yaşayan eltiler gördük. Yani kız kardeş olsa bu kadar iyi olan eltiler gördük. Ama umumiyetle elti bizim aile kültürümüzde negatif görülen bir şeydir. Hatta iki elti birbiriyle iyiyse aman nazar değmesin derler yekten. Yani bu böyledir.
Alışılmış bir şey
alışılmış bir şey değil. Bir de tabii yine negatif görülen bir figür görümce figürüdür. Görümce bazen eltiden de vahim görülebilir. Çünkü görümceyle ciddi bir paylaşma mevzu bahistir. Eltiyle paylaşılan şey maddi bir şeydir. Görümceyle paylaşılan şey manevi bir şeydir. Koca. Onun erkek kardeşi sizin kocanız aynı kişidir. Yani bunu paylaşmak bir hayli zordur. Erkek eğer dengeyi kuramamışsa gerek annesiyle gerek babasıyla gerek kardeşleriyle ya kadın ezilir ya aile ezilir. Böyle bir şey var. Görümcenin dili var. öldürseler yeri var. Her gün her gün gelmesin, kocasının evi var şeklinde bir maniye kadar girmiştir. Tabii görümce şöyle görüyor. Bura benim babamın evi, ağabeyim benim babam hükmündedir. Evet, bizim kültürümüzde öyledir. Ağabey baba hükmündedir. Hadis-i şerif de var zaten. Onun için kız görümce için orası
baba evi.
Baba evidir. Her an gelebilir, her istediğini yapabilir. Canın istediğini abisiyle gizlice konuşarak halledebilir. Bu da gayet tabii olarak hanımı rahatsız eder. Hele bir de şeytan veya sağdan soldan dedikodular işin içine girdi mi bu iş yürümez. Birkaç aile ferdini bir arada tutan bir türkü var. Bir gelin aldık naçar, güvey gelinden kaçar, gelinin sandığını eltisiyle görümü açar. Zavallı görmeden almış gelini. Hatta rivayete göre ablasını gösterip kız kardeşini vermişler. Öbürü güzelmiş, bu değilmiş. Bunun böyle hikayeler çoktur. Damat zifaf gecesinde aldığı kızın olmadığını görünce odayı terk etmiş. Bazısı kaderim böyle deyip devam eder ama bazısı terk eder. Bu terk etmiş. Gelin zavallı oturmuş ağlamaya başlamış. Naçar. Onun çeyiz sandığının açılması lazım. Eve getirdiklerinin. Onu da eltiyle görüme düşüyor. Tabi bu da onur kırıcı bir şey. Yani çeyiz sandığını bile istekli açmamak böyle bir şeydir. Başka figürler var.
Baldız.
Kayınçonun muadilidir. Yani bir erkeğin hanımının kız kardeşidir. Baladız. Bunun da etimolojisi hakkında çok farklı rivayetler var. Baladuz, bal kız, baldan baldız, baldan tatlı gibi. Hatta bunu karikatürize de ederler. Baldız eniştenin iyi geçindiği birisidir. Çünkü kız kardeşler umumiyetle iyi anlaşırlarsa baldız da enişteyle iyi anlaşır. Enişte kelimesi Farsça diyen var, Türkçe diyen var. Bu da bizim kültürümüzde olan bir tabir. Kız kardeşinin kocası eniştedir. Aynı zamanda ailenizdeki kadınlarla evlenen herkes sizin eniştenizdir. Bu tabirler de yine Türklerdeki şeyin zenginliğine delalet eder. Bacanak, iki kız kardeşle evlenen
eşlerin birbirine durumu.
Bunun da Farsça'dan geldiğini söylerler. Moğolca'dan geldiğini, baca çünkü Moğolca'da kız kardeş demektir. Bizim dilimize bacı olarak girmiştir. Kız kardeşe Osmanlı'dan hemşire derler. Aynı yerden süt emen demek. Kız kardeş, Türkçedeki ismi bacıdır. Erkek kardeşe kardeş derler. Kız kardeş için bacı derler. Erkek kardeş dedi mi? Karındaş, aynı karından gelen demektir. Bu çok zengin tabirler. Başka tabirler de yenge tabiri mesela. Aynı yangeden gelir. Avrupa yakasındaki Makbule'nin dediği gibi yange derdi o şey Hümeyra'ya. İşte aslında yandan geliyor. O yanda olan. Yani kendi yan yenge dayısının hanımıdır, amcasının hanımıdır. Aynı zamanda kadını damada teslim edenlere de yenge derler. Bu zengin, çok zengin bir aile kültürü var bizde. Bu zenginlik aile fertlerine verilen isimlerin çeşitliliğinden de anlaşılıyor. Hatta bir kişinin birden fazla ismi olabiliyor.
Evet, bazen onunla yaşadıklarınız, abla, ilişkiler, ona koyduğunuz, verdiğiniz özel isimler.
Ağabey, abla mesela. Mesela kardeş demiyorsunuz. Abla ve ağabey diyorsunuz kendinizden büyüklere. Bu da enteresandır.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.